Ayrım 13.
Hastane ortamında kilo düzenleme süreci. Diyetisyen, doktor, psikoterapist ve hemşireden oluşan bir tedavi ekibinin düzenledikleri program, 6 öğün içeren, ağırlıklı olarak hemşire bakımı altında, haftalık olarak belirlenen bir kiloya ulaşmak amacıyla uygulanır. Hemşire bakımının yeterli olmadığı durumlarda, edimsel öğrenme programları çerçevesinde ödül ve cezaya dayalı uygulamalar yapılabilir. Örneğin hasta hedeflenen kiloyu aldığında kendisine koğuş aktivitelerinde sorumluluk verilebilir. Hafta sonu evci çıkmasına izin verilebilir. Kilo alma konusunda direnç gösterdiğinde ise ekibe belli etmeden kusma davranışlarına devam etmesi, aşırı hareketlilikle kilo kaybetmeye çalışması gibi. Yatak istirahati, odasından çıkarmama gibi kurallar getirilebilir. Ancak böyle bir edimsel programda hasta için nelerin pekiştireç, nelerin ceza değeri taşıdığının çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin bir hasta için evci gönderilmek ceza niteliği taşırken başka bir hasta için, özellikle de depresif belirtiler eşlik ediyorsa, bütün gün yatağında yatmak, insanlardan uzak kalmak ödül değeri taşıyabilir. Bu noktada ayrıca etkili değişim için ödül ve cezanın veriliş nedenlerinin her seferinde açıklanmasında yarar görülmektedir. Diğer taraftan tedavi ekibi hastanın kilo almaya başlamasıyla birlikte kaygı yaşayabileceğine duyarlı olmalı ve gözlenen bu kaygılar üzerinde açıkça konuşmalı. Gerekirse bilgilendirme döneminde aktarılanlar tekrar anlatılmalıdır. Kilo düzenleme sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tedavi ekibinin iyi bir işbirliği kurabilmesidir. Aile sorunu olan kişilerde tedavi olma konusunda gözlenen dirençten dolayı kimi zaman tedavi ekibine kızgınlık oluşabilir. Bu kızgınlık bazen ekipteki bir kişiyi kendi tarafına çekmek, diğer ekip üyelerini ona şikayet etmek biçiminde görülebilir. Tahmin edilebileceği gibi hastanın bu tutumları iyi bir işbirliği olmadığı koşulda tedavi ekibindeki üyelerin birbirine kızgınlık duymaya başlamasına ya da programda hastanın isteklerine doğru geri adımlar atmasına neden olabilir. Dolayısıyla kilo düzenleme programının amaçlarına ulaşılması zorlaşabilir. Ayaktan kilo düzenleme süreci. Kilo düzenlemeye ilişkin temel ilkeler, hastanın kendi başına yürütebileceği ve bunları davranışsal kayıtlara dönüştüreceği, yine 6 öğün içeren bir program olarak hazırlanır. Kayıtlar tedavi oturumlarında terapistle birlikte ele alınarak bir sonraki haftanın amaçları çerçevesinde gerekli düzenlemelere gidilir. Bu düzenlemeler açısından yeme alışkanlıklarının normale dönüştürülmesi için aşağıdaki öneriler dikkate alınabilir. Fairburn ve Cooper 1989. 1. Tek tip beslenme alışkanlığının bırakılabilmesi için hastayla konuşularak giderek artan bir oranda yiyeceklerin çeşitlenmesine çalışılmalı. 2. Yeme davranışının sosyal koşullarda gerçekleşmesine dikkat edilmeli. Örneğin, koşullar izin verdiği ölçüde aileyle, arkadaşlarla, ev ve restoran ortamlarında yemesi istenmeli. 3. Kusma, laksatif ve bunun gibi alımı, beden egzersizleri gibi davranışların haftalık amaçlarla adım adım azaltılması hedeflenmeli. 4. Yeme sorununun bilişsel doğasıyla ilişkili olarak yeme alışkanlığının düzenlenmesinde davranışçı tekniklerin yanı sıra yeme ile ilgili düşünce, inanç ve tutumların ele alındığı bilişsel tekniklerin kullanımına geçilmeli. Aktarılan sürecin yanı sıra ayaktan tedavi sırasında daha önce de değinildiği gibi aile ya da birlikte yaşanılan yakın arkadaşlarla da görüşmek önemlidir. Bakınız değerlendirme bölümü C maddesi. Hasta ve aile, arkadaş tarafından kabul edildiği koşulda bu kişilerin zaman zaman tedavi sürecine katılmaları istenebilmektedir. Böylelikle davranışçı tekniklerin yanı sıra bilişsel tekniklerin uygulanması sürecinde de ailenin bakış açısından yararlanmak değişimde kritik rol oynayabilmektedir. Aşağıda BN sorunu olan bir vakanın ailesiyle yapılan görüşmenin özeti yer almaktadır. Boyacıoğlu 1995. Aile görüşmesi vakanın anne ve babasıyla yürütülmüştür. Öncelikle kendilerinin vakaya ilişkin yaklaşımları, gözlemleri konusunda bilgi alınmaya çalışılmıştır. Bu noktada anne son birkaç aydır vakanın kendilerine eskisine oranla soğuk davrandığını, sıkıntılarını açmaktan kaçındığını, çoğunlukla zamanını arkadaşlarıyla geçirdiğini söyleyerek aslında vakanın yaşı gereği bunların normal olduğunu düşündüğünü belirtmiştir. Öte yandan baba ise arkadaşlarıyla sık beraber olmasının derslerini aksatacağını düşündüğü için hastayı uyardığını, ancak vakanın yine de arkadaşlarıyla birlikte olduğunu ve bazı derslerinde başarısız olmaya başladığını söylemiştir. Baba ayrıca vakanın önemli bir sorunu olduğunu sanmadığını, son zamanlarda spor faaliyetlerine katılmadığı için sıkıntılar yaşadığını, spor yaptığı koşulda bu sıkıntıların ortadan kalkacağını eklemiştir. Anne babaya vakayla birlikte neler yaptıkları sorulduğunda, anne, vakanın genelde eve geç dönmesi ve kimi zaman arkadaşlarında kalması nedeniyle fazla beraber olamadıklarını, evde olduğu zamanlarda ders çalıştığını, arada bir kısa sohbetleri olduğunu belirtmiştir. Baba ise vakayla daha çok sporla ilgili konularda konuştuklarını, yarışmalara ilişkin konular, bunun dışında başka konularda konuşmadıklarını söylemiştir. Vakanın kardeşiyle ilişkilerine yönelik düşünceleri sorulduğunda anne, yaş farkı olmasına karşın, 6 yaş, iyi anlaştıklarını, vakanın kardeşine yardımcı olma, sahiplenme eğiliminde olduğunu, ancak yine vakanın evde olmaması nedeniyle iki kardeşin pek görüşemediklerini belirtmiştir. Daha sonra ailenin öğrenmek istedikleri konular üzerinde tartışılarak vakanın sorunları hakkında aileye genel bir fikir verilmeye çalışılmış ve özellikle yemek konusunda bazı önerilerde bulunulmuştur. Bu noktada ailenin vakaya ilişkin başarı beklentileri üzerinde durulmaya, bunun vaka için ne gibi anlamlara gelebileceği dolaylı bir çerçevede aktarılmaya çalışılmıştır. Bu noktada anne fazla bir beklenti içinde olmadığı izlenimini verirken, babanın başarı beklentisi olmadığı yolunda savunucu bir tutum içinde olduğu dikkati çekmiştir. Görüşmenin sonuna doğru genel bir toparlama yapılıp zaman zaman kendileriyle ve vakayla birlikte görüşebileceği belirtilerek kendilerinin vakanın tedavisinde yardımcı olabilecekleri aileye iletilmeye çalışılmıştır. Bu ilk görüşme çerçevesinde annenin vakanın sorunlarını anlama yönünde çabalarının olduğu ve bu sorunlar karşısında kendisinin neler yapabileceğini sakin bir şekilde araştırma eğiliminde olduğu gözlenmiştir. Ayrıca annenin vakaya ilişkin gözlemlere yönelik sorularda daha bilgi verici olduğu, babanın ise konuşmama eğiliminde olduğu görülmüştür. Babanın belirttiği noktalar vakanın derslerini ve sporu aksatması ile sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte baba, görüşmenin başında vakanın önemli bir sorunu olmadığını belirtmesini, terapist ile anne arasındaki konuşmalara ilgisiz kalmasına, sıkça esnemek, sağa sola bakmak ve bunun gibi davranışlar. Karşın, görüşmenin sonuna doğru kendisinin ne yapabileceğine ilişkin sorular sormuştur. Görüşmenin sonunda annenin de babanın da vakanın sorunu hakkında biraz daha fikir sahibi oldukları gözlenmiştir. Kızlarına nasıl yardımcı olabileceklerine yönelik bilgi almak için istekli görünmüşlerdir. Bu noktada yardım yollarının görüşmelerde tartışılarak birlikte aranabileceği aileye iletilmiştir. İkinci aşama. Bilişsel davranışçı teknikler. Yeme sorununun sürdürücüleri olan düşünce, inanç ve değerlerin belirlenerek değişimlenmesinin amaçlandığı bu aşamada, AN ve BN'de benzer şekilde yürütüldüğü için kullanılan teknikler bir arada aktarılacaktır. Bu aşamada öncelikle hastaya bilişsel tekniklerin mantığı anlatılmaktadır. Bu sürece gelindiğinde hastaların birçoğu tutumlarının yeme sorunuyla ilgili olduğunu kabul etmekle beraber duygularının biçim ve kilo ile ilgili olduğu konusunda tereddüt yaşamaktadırlar. Düşünce içeriği genelde vücudun biçimi ve kilo ile ilgili olmaktadır. Bu noktada doğrudan beden imgesi ile ilgili bozuk algıların ele alınması genellikle mümkün olmamakta ya da başarısız kalmaktadır. Bunun yerine bu fenomenin işlevinin anlaşılması önemli görünmektedir. Bu açıdan hastanın yeme ile ilgili tereddütler yaşadığı, şişmanladığını hissettiği anlarda bu düşüncelerini kaydetmesi istenmektedir. Bu kayıtlar daha sonraki görüşme sırasında terapist tarafından bilişsel yeniden yapılandırma yöntemiyle ele alınabilmektedir. Bu süreçte düşüncelerin geçerli olup olmadığı destekleyici ya da çürütücü kanıtlar çerçevesinde hastayla tartışılmaktadır. Bu tartışmalarda diğer insanların bakış açıları da hastanın dikkatine çekilmektedir. Fairburn 1985, Fairburn ve Cooper 1989, Garner ve Bames 1989. Yeme bozukluğu olan hastalarda sıklıkla rastlanan işlevsel olmayan inanç ve değerler, mükemmelliyetçilik, aşırı genelleme, abartma, siyah-beyaz düşünceler, seçici soyutlama, kişiselleştirme, batıl düşünceler olarak gözlenmektedir. Hasta genelde bunların varlığı ve etkileri hakkında farkındalığa sahip değildir. Bunlar örtük ve söze dökülmeyen temel kurallar oldukları için hasta tarafından kolay analiz edilememektedirler. Bunları örnek olarak BN sorunu olan bir vakanın zayıf olmak zorundayım. Çünkü zayıf olmak başarılı, sevilen bir insan olmak demektir ifadesi verilebilir. Bu inanç ve değerler tedavi sırasında doğrudan ifade edilememektedir. Bunlar işlevsel olmayan düşünceler gibi ele alınmamakta, terapist ve hasta arasındaki Sokratik diyalog çerçevesinde tartışılmaktadırlar. Bu inançlar güçlü, kişisel öneme sahip ve katı oldukları için terapistin rolü hastaya olanak tanıyıcı, temel tutumların anlamını ve önemini keşfetmesine olanak sağlayıcı olmalıdır. Bu inançların kökenini keşfetmek ve kişiler arası ilişkiler bağlamında sorunun sürdürülmesindeki etkilerin fark edilmesini sağlamak önemlidir. Sonuçta hastaya daha az uç, esnek inançlar geliştirmesinde, kontrolünü daha olumlu kullanabilmesinde yardımcı olunmalıdır. Bu süreçte yine diğer insanların inançları tartışılarak, hastanın inançlarının kısa süredeki avantajlarının uzun sürede nasıl dezavantaja dönüşebileceğini gösterilmelidir. Fairburn 1985, Fairburn ve Cooper 1989, Garner ve Bames 1989. Aşağıda BN sorunu olan bir vakanın bilişsel değerlendirmelerinin başladığı tedavi sürecinden bir kesit yer almaktadır. Boyacıoğlu 1995. Bu görüşmelerde Bayan A'nın yedikleriyle ilgili notları kısaca gözden geçirildikten, vaka genelde 6 önlük sisteme uymaya başlamıştı ve kusma, tıkanırcasına yeme davranışı görülmemişti. Sonra tuttuğu kayıtlar çerçevesinde düşünce hataları açısından değerlendirilmiş ve bunlar hakkında tartışılarak bundan sonraki kayıtlarında yaptığı düşünce hatalarının değerlendirilmesi istenmiştir. Bu iki görüşmede vakada aşağıdaki düşünce hatalarının varlığı dikkati çekmiştir. Geleceğe ilişkin olumsuz beklentiler. Sorunum hiç düzelmeyecek. Mezun olduktan sonra hiçbir şey yapamayacağım. Vaka bunu her konuda ve sık yapmakta, sürekli her şeyin kötü olacağını düşünerek şu anı yaşayamamaktaydı. Mükemmelliyetçilik. Bu da çok yaygın bir düşünce hatasıydı. Aynı zamanda pek çok şeyi en iyi şekilde yapmak istemekteydi. Sınıfının birincisi olmak, devam ettiği spor dalında şampiyon olmak, gitar çaldığı zamanlarda dinleyicileri etkilemek istekleri gibi. Abartma. Bazen her şey anlamsızlaşıyor. Herhalde şizofren olacağım gibi ifadeleri. Gereklilik ifadeleri. Meli, malı. Başarılı olmalıyım. Herkes beni sevmeli. Buraya kadar bilişsel tedavi süreci genel olarak aktarılıp yeme bozukluklarına ilişkin belirli düşünce özellikleri örneklendirildikten sonra aşağıda bazı bilişsel teknikler özetlenecektir. Garner ve Bames 1985, Fairburn ve Cooper 1989. İnançların sözelleştirilmesi. Terapistin ve kayıtların yardımıyla hastanın inançlarını basit, sözel bir materyal haline getirmesi sürecidir. Böylelikle hastanın yaşadığı olaylarla sorun davranışı arasında bağlantı kurması kolaylaşır. Kendini ilgi merkezi görme olgusunun sorgulanması. Bu teknik, inançların geçerliliğinin daha nesnel bakış açılarından değerlendirilmesi stratejisini içerir. Diğer bazı bozukluklarda olduğu gibi yeme bozukluğu olan vakalarda davranışlarının diğer insanların ilgi odağı olduğu yolundaki ben merkezci eğilime dikkat çekilmesi açısından önemlidir. Bu tekniğe Garner ve Bames'ten 1985 özetlenen şu diyalog örnek verilebilir. Hasta, herkes benim 2,5 kilo aldığıma dikkat edecek. Terapist, etrafındaki insanların az miktarda kilo alıp vermesine dikkat eder misin? Benim kilom geçen haftaya göre nasıl dikkat ettin mi? Dikkat ettiysen bu büyük bir olay mı sence? Diğer insanların ilgi merkezi olmak çok hoş olabilirdi. Ama gerçekte insanlar en çok kendileriyle ilgilenirler. Felaket beklentilerinin felaket olmaktan çıkarılması. Belirli bir olayın negatif sonuçlarına ilişkin abartmalardan kaynaklanan kaygının azaltılmasına yönelik kullanılır. Söz konusu felaket beklentileri daha gerçekçi açıdan sorgulanır. Terapist, korktuğun şey, kilo almak, başına gelirse ne olur? Bu gerçekten hayal ettiğin kadar korkutucu mu? Böyle bir durumla baş edebilir misin? Biçimindeki açımlayıcı sorularla tartışmayı sürdürür. Gereklilik ifadelerinin meli, malı, sorgulanması. Hasta tarafından kilo almamalıyım, ailemi hayal kırıklığına uğratmamalıyım, başarılı olmalıyım biçiminde dile getirilen kuralların geçerliliğinin sorgulanarak hastanın bu kurallar ile bağlantılı gördüğü yanlış inançlarının gösterilmesini içerir. İleriye yönelik hipotezlerin sınanması. Garner ve Bameson 1985 özellikle yeme bozukluklarından AN'ye özgü geliştirdikleri bir bilişsel stratejidir. Belirli yordamaların ve sonuçların bir hipotez haline getirilmesini ve bunların düzenlenen deneylerden toplanan verilerle değerlendirilmesini içermektedir. Örnek, hastanın sayıltısı, herkes ince insanların daha fazla beğenileceğine ve başarılı, yeterli olacağına inanır. Bu sayıltılara üretilebilecek hipotezler. 1. Diğer insanlar gerçekten ince insanların beğenileceğine mi inanırlar? 2. İnce olmak ile daha çok beğenilmek, başarılı olmak arasında doğrusal bir ilişki kurulabilir mi? 3. Bu bütün insanlar için geçerli midir? 4. Çoğu kişi beğenilen başarılı sıfatlarını düşündüğünde aklına ince, zayıf sıfatları mı gelir? Daha sonra hasta bu hipotezleri sınaması için diğer insanlardan geri bildirim almaya yönlendirilir. Bu noktada hasta sorularına farklı biçimlerde yanıt alabileceği konusunda hazırlanmalıdır. Toplumun ince olmaya ilişkin genel değerleriyle yeme bozukluğundaki aşırı uçtaki değerler arasındaki ayrım vurgulanmalıdır. Zayıf olma toplumsal ve kültürel olarak çekicilik ölçütü olarak görülebilir. Ancak hastaya yeme örüntüsü sonucu yaşadığı fiziksel sağlık sorunları hatırlatılarak medyanın gerçekçi olmayan vücut ölçülerini yüceltmesi, kadının değerini sadece fiziksel çekicilikle sınırlandırarak moda ve diyet endüstrilerinin bir aracı haline getirmesi konuları tartışılabilir. Garner ve Bames 1985. Yardımcı teknikler. Birçok nedene bağlı olarak bazı hastalar genellikle daha karmaşık bilişsel teknikleri uygulamakta zorlanırlar. Böyle durumlarda tedavi sürecini olumsuz etkileyen davranışlara yönelik olarak tekrarlama ve uzaklaştırma teknikleri kullanılabilir. Tekrarlama. Hastaya kendi kendisine şunları tekrarlaması önerilebilir. Sağlığım için yemeliyim. Yemekleri ilaç gibi düzenli yemeliyim. Şişmanlamayacağım. Uzaklaştırma. Hastayı yeme eylemiyle eşleşen kaygısını ketleyecek TV izleme, telefonla konuşma, müzik dinleme ve bunun gibi faaliyetlere yöneltme. Temel sayıtların analizi, benlik kavramı. Yeme bozukluğu olan bireylerin benlik şemalarının kiloyla bağlantılı olduğu, kiloyla bağlantılı olarak dışsal uyarıcıları referans alan ve temelde yetersizlik duygularının yaşandığı benlik değerlendirmelerinin olduğu görülmektedir. Garner ve Bames 1985. Başkalarından sürekli olarak olumlu değerlendirmeler alma ihtiyacı ve bunun kendilerinin sıra dışı başarılarıyla mümkün olacağı inancı çerçevesinde benlik değerlendirmeleri oldukça katı bir biçimde yapılmaktadır. Bu bireylerin kendileriyle ve başkalarıyla bağlantılı söz edilen beklentilerinin gerçekçi temellere dayanmaması, sonuçta kişinin benliğine ilişkin olumsuz inançlarının yerleşik hale gelmesine ve tedavi sürecinde de direnç yaşanmasına yol açabilir. Bu durumda tedavide benlik değerini kalkındıracak stratejilerin kullanılmasına başlamak gerekir. Bu süreçte amaç hastaya ince kalmanın anlamının işlevsel olan ve işlevsel olmayan boyutlarını göstermektir. Bunun için aşağıdaki gibi bir sıra izlenebilir. Garner ve Bames 1985. 1. Kiloyla bağlantılı şemaların belirlenmesi. 2. Kilonun anlamına ilişkin inançların sözelleştirilmesi. 3. Benliğin kiloyla bağlantılandırılmasının sorgulanması. Bu noktada hastanın benlik değeriyle ilgili sayıltılar üzerinde çalışılır. Hastanın başkalarından kabul görmesini sağlayacağını düşündüğü durumların keşfedilmesi ve başkaları tarafından kabul görmenin gerçekçi koşullarının tartışılması önemlidir. Örneğin, derslerden yüksek not aldığı koşulda başkalarının kendini kabul edecekleri bağlantısını kuran bir hastaya, bu kabulün belirsiz bir durum olduğu, sınav başarısının bazı insanlar için kabul, bazı insanlar içinse ret nedeni olabileceği, kabul standartlarının zaman içinde değişebileceği gösterilebilir. Hastanın kendini değerlendirme ölçütlerini çeşitlendirebileceği keşifler yapmasında yardımcı olunabilir. Temel sayıltıların keşfedilmesi ve çalışılmasına yönelik böyle bir süreç, aşağıda daha önce bilişsel özellikleri örneklenen vaka ile yapılan 7. görüşme kesitlerinde aktarılmıştır. Boyacıoğlu 1995. Vaka ile ilk amaç olarak belirlenen kilo alma korkusu ile ilgili düşünce yapılarının ele alınmasına geçilmiştir. Bu noktada vaka, özellikle spor alanında fazla kilo almasının onu başarısızlığa iteceğini belirtmiştir. Bunun üzerine kendisine başarısız olursa neler olacağını düşündüğü sorulduğunda, temelde başarılı olmayla ilgili inançlar ifade etmiştir. Daha sonra bu inançlara ilişkin sorularla temel sayıtılar, aşağı uzanan oklar tekniğiyle araştırılmıştır. Sonuçta oldukça kritik bir temel sayıltı olan sevgi ile ilgili inançlara gelinmiştir. Hasta, başarılı olamam. Terapist, başarılı olamazsan ne olur? Hasta, kendimi değersiz hissederim. Terapist, kendini değersiz hissedersen ne olur? Hasta, kendime saygımı yitiririm. Terapist, saygını yitirirsen ne olur? Hasta, kendime güvenim tamamen kaybolur. Terapist, kendine güvenini kaybedersen ne olur? Hasta, çok sıradan olurum. Terapist, sıradan olursan ne olur? Hasta, başkaları önemsiz olduğumu düşünür.